Ayrım 26.
Akşama doğru uzun, dolancalı bir yürüyüş kolu yarı erimiş karla kaplı yoldan ağır ağır ilerleyerek Rostov'dan çıktı. Arada bir bir kadet paltosu göze çarpıyordu. Çokluk ama subay üniformasıydı. Mangaları yüzbaşılar, albaylar kumanda ediyordu. Manga sıralarını kadetler, asteğmenden albaya kadar her çeşit rütbeden subay doldurmuştu. Sayısız ikmal arabalarının ardından göçücüler geliyordu. Yağmurluklu tozluklu, iyi giyinmiş yaşlıca adamlar, topuklu pabuçlarıyla kadınlar. Bölüklerden birinde yüzbaşı Lisinski de vardı. Yanında yürüyenler, çalımlı karargah yüzbaşısı Starobelski, Suvarov el bombacılarının alemdarı Bokarov, ihtiyarlamış dişleri dökülmüş bir subay olan Yarbay Lovichev, kocamış tilki gibi baştan aşağı boz kızıl kıllarla kaplıydı. Akşam gölgeleri toparlandı, hava ayazdı. Donun ağzından bu yana nemli, tuzlu bir meltem esiyordu. Lisinski, onca ayak altında ezilip atılmış kara alışkanlıktan gelen güvenli adımlarla basıp yürüyordu. Bölüğe yetişip geçenlerin yüzlerine dikkatle baktı. Yüzbaşı Nezensev ile Prebrazenski alayının eski kumandanı Hassa albayı Kutyopov, kaputunun etekleri savrula savrula kasketi başının arkasına kaykılmış, yolun kenarından yürüyerek geçtiler. Lovichev Nezensev'e seslendi. Kutyopov başını çevirdi. Birbirinden uzak, kara gözleri, kocaman boğa gibi bir başı vardı. Sakalı geniş kırpılmıştı. Nezensev de döndü. Omuzu üstünden sesin geldiği yöne baktı. Birinci bölüğe hızlanmalarını emredin. Donuyoruz. Ayaklarımız ıslak zaten bu gidişle. Saçmalık bu valla, diye haykırdı Starobelski. Nezensev sesini çıkarmadan yürümeye devam etti. Kutyopov'la tartışmaya dalmıştı. Az sonra arabasını çeken iki yağız, kara atın nallarından dört yana saçılan bir kar boğuntusu içinde General Alekseyev geriden gelip geçti onları. Koltukta yan oturuyordu. Yakası kalkık. Rüzgarın kızarttığı yüzünde bıyıklarıyla kaşları bembeyaz. Karları ezik yolda oraya buraya sarı sarı su birikintileri saçılmıştı. Güçlükle yürüdüler. Çizmelerin içine hep su girdi. Lisinski önündeki adamların konuşmalarına kulak misafiri oldu. Kürk ceketli, papaklı bir subay, "Gördünüz mü onu teğmenim?" diyordu. "Rodzianko, devlet meclisinin başkanı, bu yaşında yaya gidiyor, çaresiz." "Rusya çarmıha gerilmeye gidiyor." Birisi iki öksürük arasında alayla söylendi. Evet, çarmıha gerilmeye. Yalnız bir farkı var. Taşlık yol yerine kar var burada. Bir de soğuk ki. Geceyi nerede geçireceğiz bilen var mı beyler? Evet, hatırlıyorum. Bir kere Prusya'da böyle yürümüştük yine. Kuban'da bizi nasıl karşılayacaklar dersin? Ne? Evet, tabii orada durum böyle değildir. Cigaranız, tütününüz filan var mı? Bir teğmen Lisinski'ye sordu. Eldivenini çıkarıp onun uzattığı cigarayı aldı, teşekkür etti. Sonra askerler gibi sümkürerek ellerini kaputuna sildi. Demokratik alışkanlıklar edinmişsiniz teğmenim, diye alayla gülümsedi Yarbay Lovichev. Olacak, ne yapalım, başka yolu yok ki. Siz nasıl hallediyorsunuz kuzum bu işi? Bir düzine mendil saklayabildiniz mi bari? Yarbay cevap vermedi. Boz kızıl sakalına ufacık yeşil buz sarkıtları takılmıştı. Arada sırada burnunu çekiyor, kaputundan içeri giren soğuktan yüzünü buruşturuyordu. Lisinski, işte Rusya'nın kaymak tabakası diye düşündü içinden. Yol boyunca dolanıp giden sıralara acımayla baktı. Bir küme atlı dolu dizgin yanlarından geçti. Kornilov yüksek bir aygıra binmişti. Beyaz papağı, geriye yatık cep kapaklarıyla kısa, açık yeşil kaputu, uzak sıraların arasında bir çıkıp bir iniyordu. Subay bölükleri onu coşkun yaşalarla selamladılar. "Bütün bunlar bir şey değil. İnsanın çoluğu çocuğu olmasaydı," dedi Yarbay Lovichev, öksürdü. Kendisini acındırmak ister gibi yan gözle Lisinski'nin yüzüne baktı. Ailemi Smolensk'te bıraktım diye devam etti sonra. Karımla kızım. Kızım bu noelde 17 yaşını doldurdu. Ha, ne dersiniz bu işe yüzbaşı? Aileniz var mı? Novoçerkask'tan mısınız siz?
Hayır, Don ilindenim ben. Babam orada.
Ben siz nasıl çıkacaklar işin içinden bilemiyorum, diye Lovichev devam ediyordu. Starobelski'nin kızgın sesi araya girdi.
Hepimiz geride ailemizi bıraktık. Niçin hep sızlanıp duruyorsunuz anlamıyorum yarbayım. Ne biçim adamlarsınız? Rostov'dan ayrılır ayrılmaz.
Starobelski, sen misin oradaki? Taganrog'da savaşta değil miydin sen? Birisi arka sıralardan bağırdı.
Starobelski döndü. Öfkeli yüzünde birden kasvetli gülümseme belirdi.
Ha, Vladimir Yorgievich, nasıl oldu da bizim mangaya düştün?
Nakil mi ha? Kimi yerinden ettin yine?
Evet, Taganrog dedindi değil mi?
Evet, oradaydım.
Niçin?
Ya öyle vuruldu, öldü.
Konuşmalara rastgele kulak kabartırken Lisniski, Yagodne'den, babasından, Aksinya'dan ayrılışını hatırladı. Birden gönlünü basan hasreti boğacak gibi oldu onu. Önünde sallanan tüfek namlularına, süngülere, yürüyüşle bir ayak dalgalanan papaklara, kasketlere, başlıklara gözlerini dikmiş yürüyor, düşünüyordu bir yandan da.
Bu yerlerinden edilmiş 5000 kişinin her biri tıpkı benim gibi. Her birimizin yüreğini sıkan ne korkunç bir nefret, ne sonsuz bir öfke var. Domuzlar bizi Rusya'dan kovaladılar. Burada ezeceklerini sanıyorlar. Ama dur daha, Kornilov'un ardından Moskova'ya girdiğimiz gün de gelecek.
Ansızın Kornilov'un Moskova'ya vardığı günü hatırladı. Sevinç içinde o günü düşünmeye koyuldu. Bölüğün ta gerisinde bir batarya vardı. Atlar horulduyordu orada. Top arabaları takırdıyordu. At terinden saçılan pis koku bile Lisniski'nin burnuna kadar geldi. İnsanın kanını kaynatan tanıdık koku ona başını geri çevirtti. Önden gelen atlı genç bir onbaşı ona baktı, gülümsedi. 11 Mart'ta gönüllü ordu Rostov'un birkaç kilometre güneydoğusunda Olginskaya bölgesinde yığılmıştı. 1600 adam, 5 sahra topu, 40 makineli tüfekle Novoçerkask'tan çekilen Kornilov, General Popov'u bekleyerek daha ileri yürüyüşü geciktiriyordu. Popov, yanında kurmay başkanı Sidorin ve Kazak muhafızlarıyla ayın 13'ünde Olginskaya'ya girdi. Kornilov'un kaldığı evin önündeki alanda dizginlere asıldı. Eğer başlığını kavrayıp bir bacağını kaldırdı. Kuzguni perçemli, esmer yüzlü, yağmur kuşu gibi kapkara, gözlü bir kazak ona yardım etti. Popov dizginleri adama verdi. Ağır adımlarla ve karla merdiven başına doğru yürüdü. Sidorin'le öbür subaylar ardından gittiler. Emir erleri atları bir yan kapıdan avluya götürdüler. Yaşlıca, çarpık bacaklı bir süvari eri hayvanların boynuna yem torbalarını takarken, yağmur kuşu gibi gözlü, siyah saçlı oğlan aşçı yamağıyla ahbaplığı ilerletiyordu. Kıza bir laf atmış, bir şey söylemişti. Kıyak başörtüsü. Çıplak ayaklarında kocaman galoşlarla kız, pespembe, yanından geçmiş sulara bata çıka ambara gidiyordu. Popov yaşlı vakur görünüşüyle eve girdi. Holde paltosunu uzattığı emir eri becerikli, saygılı bir tavırla hemen hizmete koştu. Popov kırbacını astı, büyük bir gürültüyle uzun uzun burnunu sildi. Emir eri Sidorin'le onu oturma odasına buyur etti. Konferansa çağrılan generaller çoktan gelmiş, toplantı başlamıştı. Kornilov üzeri haritayla kaplı bir masanın başında oturuyordu. Kollarını masaya dayamıştı. Sağında Alekseyev oturuyordu. Dimdik, temiz tıraşlı, apak. Gözleri felfecir okuyan Denikin Romanovski ile tartışıyordu. Lukomski sakalını çekiştire çekiştire odanın içinde dolaşıyordu. Markov avluya bakan pencerenin yanındaydı. Avluda atlarla uğraşan, aşçı yamağıyla şakalaşan emir erlerini seyrediyordu. Yeni gelenler generalleri selamladılar, masaya yanaştılar. Alekseyev, yolculuk ve Novoçerkask'ın tahliyesi hakkında bir iki önemsiz soru sordu. O sırada Kornilov'un konferansa çağırdığı subaylarla Kutyopov içeri girdiler. Popov yerine yerleşmişti. Kornilov gözlerini ona dikerek sordu.
Generalim, birliğinizin gücü nedir, söyler misiniz bize?
1500 pala, bir batarya, 40 makineli ve takımları. Gönüllü ordunun Rostov'dan çekilmesini zorunlu kılan şartları biliyorsunuz. Dün bir konferans yaptık. Kuban'a yürümeye karar verdik. Yekaterinodar yönünde gideceğiz. Orada halen faaliyette olan gönüllü birlikler var. Şu yoldan gideceğiz. Kalemin arkasıyla haritada bir çizgi çekti. Çabuk çabuk devam etti. Yolda Kuban kazaklarını yanımıza alacağız. Hareketimize engel olmak isteyecek ufak tefek Kızıl Partizan birliklerini dağıtacağız. Popov'un dar deliklerinde yan yan bakan gözlerini izledi. Birliğinizle gönüllü orduya katılıp bizimle Yekaterinodar'a gelmenizi teklif ediyoruz. Kuvvetlerimizi dağıtmamız doğru olmaz. Popov kesin ve kararlı bir sesle "Yapamam," dedi. Alekseyev ona doğru eğildi. "Niçin, sorabilir miyim?" "Çünkü Don ilini yüzüstü bırakıp Kuban'a çekilemem. Don kuzeyde bizi korur, bozkırda olayların gelişmesini bekleriz. Düşman esaslı bir harekete geçmeyecektir. Çünkü yakında havalar ılındı mı Don'dan ne topçu hatta ne de süvari birlikleri geçilebilir. Seçtiğimiz araziden ki yiyecek içecek ve hayvan yemi sıkıntısı çekmeyiz orada, istediğimiz zaman istediğimiz yönde gerilla harekatına girişebiliriz. Kornilov'un ileri sürdüğü noktaları bir kenara atışında orada toplananları etkileyen bir kendine güven vardı. Soluk almak için sustu. Kornilov'un konuşmak üzere olduğunu görünce inatla başını salladı. "Bırakın sözümü bitireyim. Sonra bir önemli nokta daha var ki yüksek kumandanlık bunu göz önünde tutmak zorundadır. Kazakların tutumu demek istiyorum." Altın yüzüklü, bembeyaz, yumuşak elini ileri uzattı. Yüzük işaret parmağında etin içine iyice gömülmüştü. Sesini biraz yükseltti, devam etti. "Kuban'a geri çekilirsek birliğimizin dağılması tehlikesi belirir. Kazaklar gitmeyiz diyebilirler. Unutulmamalıdır ki birliğimizin sürekli ve en kuvvetli kısmı Kazaklar. Onlara da ne kadar güvenilebilir? Mesela sizin adamlarınız kadar güvenilebilir mi bilmem. Anlamıyorlar, sadece çekip gitmek istiyorlar. Ben birliğimi toptan kaybetmek tehlikesini göze alamam." Kelimeleri sert çıkıyordu ağzından. Bir kere daha Kornilov'un sözünü kesti. "Kusuruma bakmayın, kararımı size bildirirdim. Emin olunuz, kararımızı değiştirebilecek durumda da değiliz. Kuvvetlerimizi dağıtmamamız doğru değil tabii, değil ama... Güçlüğün önüne geçmek için tek bir yol var. Bana kalırsa bütün söylediklerimi de hesaba katarak gönüllü ordunun Kuban'a çekilmemesi, Don'un ötesinde Bozkır'da bizim birliğimize katılması daha akla uygundur. Orada dinlenip tazelenebilir, ilkbaharda Rusya'dan gelecek yeni gönüllülerle mevcudu artar." "Hayır," dedi Kornilov. Oysa daha bir gün önce kendisi Don'un ötesinde Bozkır'a çekilmeleri gerektiği kanısındaydı. Bunun tersini savunan Alekseyev'le tartışmıştı. "Bozkır'a gitmekte bir mana yok. Aşağı yukarı 6000 adamımız var. Levazım meselesini düşünüyorsanız sizi temin ederim ki kumandanım Don ardı Bozkır'ı kadar elverişli bir bölge bulamazsınız. Kaldı ki orada özel ahırlardan atlar alıp ordunuzu at sırtına oturtabileceksiniz. Daha hareketli bir ordu olacak elinizde. Süvariye ihtiyacınız var. Oysa şu anda gönüllü ordu süvariden yana sıkıntı çekiyor." Kornilov o gün her zaman olduğundan çok Alekseyev'i kollar görünüyordu. Neye karar vereceğini bilemeden bir başka yetkiliden destek arayarak ona baktı. Alekseyev tartışmayı büyük bir dikkatle dinliyordu. Çabuk ve kesin karar vermeye alışkındı. Kısaca Yekaterinodar yönünde yürüyüşe geçme lehinde konuştu. "O yönde Bolşevik çemberini kırıp orada savaşan birlikle buluşmamız bizim için daha kolay olur." "Ya başaramazsak?" diye sordu Lykomski. Alekseyev dudağını ısırdı, parmağını haritanın üstünde dolaştırarak "Başarı kazanamasak bile," dedi, "Kafkas dağlarına çekilip orta orduyu dağıtma imkanı olur elimizde." Romanovski de onu destekledi. Markov birkaç ateşli söz etti. Alekseyev'in ileri sürdüğü noktalara diyecek yok gibiydi. Fakat Lykomski yeni baştan dengeyi sağladı. "Ben General Popov'un teklifini destekliyorum," dedi. Kelimeleri dikkatle seçerek ağır ağır konuşuyordu. "Kuban'a yürüyüş daha buradan bilemeyeceğimiz birçok güçlüklerle karşılaşmamıza yol açacaktır. Bir kere iki yerde demir yolunu geçmek zorunda kalacağız.
Bütün gözler Lukomski'nin haritanın üstünde gezinen parmağına çevrildi. Lukomski inatla devam etti. Bolşevikler bizi taciz etmekten geri durmayacaklar. Zırhlı trenler kullanacaklar. Elimizde ağır ikmal katarları, geride bırakamayacağımız çok sayıda yaralı var. Bunlar orduya korkunç bir yük olacak. Bizi yolumuzdan alıkoyacak. Sonra Kuban kazaklarının bize dostça davranacaklarına inanmamız için kesin bir sebep göremiyorum ben. Don kazaklarının Bolşevik iktidarından bezdiği söyleniyor. Onları ölçü alacak olursak büsbütün ihtiyatlı olmamız, bu çeşit söylentilere de pek kulak vermememiz gerekir. Eski Rus ordusundan saçılan trahom Kuban kazakları arasında da yaygın. Bize karşı düşmanca davranmaları bile mümkündür. Nihayet şu fikrimi bir kere daha tekrar etmek isterim. Doğuya, Bozkır'a gitmeliyiz. Orada tazelendikten sonra Bolşevikleri oradan tehdit etmeliyiz. Generallerinin çoğunluğunca desteklenen Kornilov dolambaçlı bir yoldan Kuban'a gitmeye karar verdi. Yolda at toplanacak, süvari kuvveti büyütülecekti. Konferans dağıldı. Kornilov Popov'la bir iki kelime konuştu, soğuk bir tavırla vedalaştı. Odasına gitti. Alekseyev ardından çıktı. Albay Sidorin merdiven başına çıkarak şen bir sesle yaverine bağırdı. ''Atları hazır edin!'' Genç sarışın bir kazak temini kılıcını tutarak su birikintilerinin üstünden atlayıp geldi. En alt basamakta durdu. Evet, neye karar verildi albayım? Fena değil, Sidorin alçak sesle, sevinçle cevap verdi. Kuban'a gitmeyi reddettik. Hemen gidiyoruz. Izverin, hazır mısın? Evet, atları getiriyorlar. Emir erleri hayvanları getirdiler. Siyah perçemli, gözleri yağmur kuşu gözlü emir eri arkadaşına bir göz kırptı. ''İyi kız değil mi?'' diye sordu kıkırdayıp. Daha yaşlısı sırıttı sadece. ''İyi ya, hastalıklı at gibi iyi.'' ''Ama içeri çağırabilir seni hani.'' ''Unutulan çakal, mübarek aydayız.'' İzvarin, Gregor Melekov'un eski arkadaşı ak burunlu sarsak atına binerek sokağa çıkma emrini verdi. Yanlarında birkaç generalle Popov ve Sidorin merdivenden indiler. Muhafızlardan biri Popov'un atını yularından tuttu, generalin üzengiyi bulmasına yardım etti. Popov basit kazak kırbacını sallayarak atını tırısa kaldırdı. Üzengilere basmış ayakta az öne eğik duran Sidorin'le öbür subaylar ve kazaklar ardından sürüp gittiler. Gönüllü ordu iki günlük yürüyüşten sonra Meçetinskaya'ya vardığında Doğu Bozkırları hakkında Kornilov'a yeni raporlar geldi. Raporlarda iyi şeyler söylenmiyordu. Kornilov, savaşçı birliklerin kumandanlarını toplayarak Kuban'a gitme niyetini onlara açıkladı. Popov'a bir haberci gönderildi. Bir kere daha birliğiyle orduya katılması istendi. Popov soğuk bir nezaketle teklifi reddetti. Kararının değiştirilemeyeceğini, şimdiki halde Don'un doğusuna düşen bölgede kalacağını bildirdi. 19. Golubov'un birliği İhtilal Komitesi tarafından geniş bir çevirme hareketiyle Novoçerkask'ı ele geçirmeye gönderilmişti. Gidenler arasında Bunçuk da vardı. Golubov atları hızla sürdürüyor, kendisi en önde atının sağrısını kırbaçlayıp duruyordu. Sabırsız bir hali vardı. Geceleyin bir nahiyeye girdiler. Hayvanlarını biraz dinlendirdikten sonra Boz, yıldızsız gecenin içine dalıp gittiler yine. Buzla örtülü yol atların ayakları altında çatırdadı durdu. Bir başka nahiyeden geçerlerken şafak söküyordu. Sokaklarda kimseler yoktu. Yalnız alana yakın bir yerde bir yaşlı kazak kuyunun yalağını kapatan buzları kırıyordu. Golubov atını adamın yanına sürdü. Birlik durdu. ''Merhaba bey!'' diye selamladı kumandan kazağı. Adam eldivenli elini yavaş yavaş papağına götürdü. Tatsız bir sesle cevap verdi. İyi sabahlar. Dede, kazaklarınız Novoçerkask'a gittiler mi? Köyünüzde seferberlik oldu mu? Yaşlı adam hiç cevap vermeden baltasını aldı, avlusunun kapısından girip gözden kayboldu. Golubov, ileri! Diye haykırdı. Küfrü basıp sürdü atını.
Don Kazak ordusunun yeni serhat atamanı General Popov silahlı kuvvetlerini daha önceden şehirden çekmiş, askeri ikmal malzemesini de kaldırtmıştı. Golubov'un süvarileri hiç direnme görmeden ansızın şehre girdiler. Golubov yanında büyük bir Kazak birliğiyle 4 nala konsey karargahına vardı. Kapıda şaşkın, meraklı adamlar toplanmıştı. General Nazarov'un eyerli atının yanında bir kurye bekliyordu. Bunçuk atından indi, hafif makineli tüfeği kaptı, Golubov ve diğer kazaklarla birlikte eve koştu. Kapının açıldığını duyan geniş salonda toplanmış delegeler yüzlerini yeni gelenlere çevirdiler. "Ayağa kalkın!" diye emretti Golubov, gergin bir sesle resmi geçitte gibi. Çevresinde kazaklarla aceleden sendeleyerek masasının başına yürüdü. Konsey üyeleri hemen ayağa kalktılar, sandalyeler yerleri çizdi. Yalnız Nazarov kalkmadı. Kızgın bir sesle sordu. Ordu konseyinin toplantısını ne cüretle yarıda kesersiniz siz? Tutuklusun, kes sesini. Golubov'un tepesi attı birden. Nazarov'un yanına koştu. Omzundan apoletlerini koparıp attı, kısık bir sesle kükredi. Ayağa kalk diyorum sana. Götürün şunu. Kiminle konuşuyorum ben ha? Seni gidi subay seni. Bunçuk makinelisiyle kapıda mevkiye almıştı. Konsey üyeleri koyun gibi bir araya sıkıştılar. Kazaklar, Nazarov'u, yüzü küle dönmüş konsey başkanı Voloshinov'u ve birçoklarını sürükleyip önünden geçtiler. Arkalarından giden Golubov'un kılıcı şıkırdıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Konsey üyelerinden biri kolunun ucundan tuttu. ''Nereye gideceğiz albayım, beyefendi?'' Bir başkası başını omzunun üstünden uzattı. ''Serbest miyiz?'' Kumandan ''Cehenneme gidin!'' diye haykırdı. İteledi onları. Bunçuk'un yanına varınca döndü, ayağıyla yeri tepti. ''Cehenneme kadar yolunuz var. Sizinle bir işim yok benim. Ne bekliyorsunuz be? Hadi!'' Oturaklı sesi daha bir süre salonda döndü, yankılandı. Bunçuk geceyi anasının evinde geçirdi. Ertesi gün Rostov'un ele geçirildiği haberi geldi. Hemen Golubov'dan Rostov'a girmek için izin aldı. Sabahleyin yola çıktı. Rostov'da 2 gün genel karargahta çalıştı. İhtilal komitesine de gitti ama ne Abramsom'u ne de Anna'yı bulabildi. Karargahta bir ihtilal mahkemesi kurulmuştu. Ele geçen beyaz partizanlar çabucak yargılanıp cezalandırılıyordu. Bunçuk bir gün mahkemede çalıştı. 1-2 akına katıldı. Ertesi gün ne olur ne olmaz bir kere daha komiteye uğradı. Tam merdivenleri çıkıyordu. Yukarıda bir odadan Anna'nın sesi işitildi. Gülüşünü duyunca birden kan başına saldırdı. Adımlarını yavaşlattı. Kapıyı itti. Eskiden kumandanın kaldığı oda cigara dumanıyla doluydu. Gocuklu, kaputlu askerlerle sivillerin çevresini sardığı kaputu düğmesiz bir adam masada bir şeyler yazıyordu. Anna'yı pencerenin yanında gördü. Arkası kapıya dönüktü. Abramson pencere pervazına oturmuş dizini ellerine dayamıştı. Yanında duran uzun boylu, Letonyalı'ya benzeyen bir kızıl partizan, küçük parmağı havaya kalkmış cigara sarıyor, bir yandan konuşuyordu. Gülünç bir olay anlatıyor olmalıydı. Anna güldü, başını arkaya attı. Abramsom'un yüzü de kavun üstü gibi çizgilenmişti. Kızıl partizanın kaba çizgilerle yarık yarık olmuş yüzünde keskin ve ateşli bir zekanın ışıltısı vardı. Bunçuk onlara doğru yürüdü. Elini Anna'nın omzuna koydu. ''Merhaba Anna.'' Anna döndü. Yüzü birden kızardı. Köprücük kemiğine kadar indi kızarıklığı. Gözleri doluverdi. ''Nereden geldin?'' ''Gör işte Abramson. Darphaneden yeni çıkmış gibi. Sen de merak ediyordun onu.'' Gözlerini kaldırmadan konuşuyor, kekeliyordu. Kendine hakim olamadı. Döndü, kapıya yürüdü. Bunçuk Abramsom'un sıcacık elini sıktı. 1-2 kelime konuştular. Sonra Abramsom'un bir sorusunu cevapsız bırakıp ne dediğini hiç anlamamıştı. Yüzünde aptalca, sonsuz mutlu bir gülümsemeyle Anna'nın yanına gitti. Anna toparlamıştı kendini. Onu gülümseyerek karşıladı. Kendi sıkılganlığına kızmış bir hali vardı. 7. Kaset 1. Yüzün Sonu.